Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz efendim. Bu vesileyle bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Hocam, bağ bozumundan sonra kalan ürünlerin durumuyla alakalı bir sorumuz var. Dinleyicimiz demiş ki, bağ bozulduktan sonra kalan ürünleri almakta sakınca var mıdır?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bizde tabii hükümler içerisinde, hı hı, devamlı aşağı yukarı neredeyse her programda olmasa da sık sık o ahkamın kaynakları, hı hı, delilleri, ki bunları edilletül ahkam diyoruz, hükümlerin delilleri veya ne bileyim masadurul ahkam diyoruz, hükümlerin kaynakları. Bunlar nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas, temel. Hı hı. Ve bunlara ilaveten başkaları da var. Bunlardan biri de örftür. Örftür. Ve örfün de hükümler içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Yani herhangi bir konuda ayet yoksa, hı hı, hadis yoksa, o takdirde örf, eğer o örf Kur'an'a aykırı değilse, hı hı, genelde aykırı değilse veya Kur'an'daki bazı hükümlere aykırı düşmüyorsa, örf dikkate alınır. Örf muteberdir. Hı hı. Hatta şöyle bir kurallar da var. El adetu muhakkemetun. Hı hı. Yani adet hakem kılınır. Yani bir hükmü ortaya koyma konusunda hakem kılınır. Hı hı. Veya el marufu urfen kel maşrutu şartan denilir. Yani örfen bilinen bir şey şart koşulmuş gibidir. Yani örfün önemli yeri var. Ama ne zaman? Ayete ve sahih hadise aykırı olmamak kaydıyla. Hı hı. Şimdi bu başaklama diyoruz biz o soruya. Yani bağ bozulduktan sonra veya ekin hasat edildikten sonra o tarlada, bağda, bahçede kalan ürünler var. Hı hı. Bu tarlanın sahibi, bağın sahibi, bahçenin sahibi bağ bozduktan sonra bir daha orayla irtibatı kesiliyor. Gitmiyor. Veya ekinini hasat ettikten sonra veya ne bileyim nohudunu hasat ettikten sonra artık o tarlayla irtibatı kesiliyor. Ve insanlar, ihtiyaç sahipleri gidip oradan o kalan ürünlerden topluyorlar.
Evet.
Mesela buğdaydan diyelim ki o başakları kalmış, onları topluyor. Veya nohuttan başakları kalmış, fasulyeden şeyler kalmış. Veya ne bileyim bağdan üzüm kalmış. Veya işte ağaçta elma kalmış. Bunları topluyorlar. Hı-hı. Ve bunlardan yararlanıyorlar. Fakirler bundan istifade ediyor. Ben çok iyi biliyorum, bu yolla neredeyse kışlık yiyeceği ekmeğe kaldıran, temin eden insanlar oluyor.
Evet.
İhtiyaçlıydı. Ve bunu da sahipleri kıskanmıyor. O zaman bunları almaktaki örf de bunu kabul ediyor. Bunları almakta sakınca yok. Caizdir. Hı hı. Ama mal sahibi bunu kıskanıyorsa, diyorsa ki bahçeme girmeyin, tarlama girmeyin diyorsa, o zaman girip alamazlar. Hı. Fakat böyle bir yasaklama yoksa,
Örf de varsa
ki vardır örf, hı hı, İnsanlar gidip bunlardan toplayabilirler, yardımlaşa alabilirler. Bir de şu var mesela, insanların değer vermediği, pek efendim heves etmediği, önemsemediği basit şeyleri, başkalarına ait basit şeyleri alıp yemekte de sakınca yok. Mesela şu geçer kitaplarımızda. Bir kimsenin bahçesinin ağacından yere dökülen meyveyi yemek caizdir. Hmm. Niye? Çünkü sahibi onu kıskanmaz.
Derler. Yere dökülmüş artık.
Yere dökülmüş, hı-hı, kıskanmaz. Yani burada demek ki bir örf var. İkincisi de sahipleri onu önemsemiyorlar, kıskanmıyorlar. Dolayısıyla o başaklama dediğimiz şeyleri, o kalan ürünleri toplamalarında, insanların almalarında sakınca olmaz.
Olmaz, evet. Hocam, bu ağaçtan dökülen meyveyle alakalı bir sorumuz var. Şimdi miras bölüşülmüş. Miras bölüşüldükten sonra iki kardeş arasında bir ağaç bir kardeşe düşmüş, ama o ağacın dalları diğer kardeşim bahçesine uzanıyor. Bu ağacın dallarından düşen meyveler ne olacak? Diğer bahçeye uzanan meyvelerin durumu ne olacak? O kardeş onları toplayabilir mi veya o dalları kesebilir mi?
Bunda da örf dikkate alınabilir. Hı hı. Fakat fıkıh kitaplarında bu nokta atışı diyelim. Yani somut olarak buna değinilmiş bazı kitaplarda. Mesela şöyle diyor. İşte dediğin gibi iki kardeş bölüşmüşler. Efendim birisinin payına ağaç düşmüş. Ağaç var birisinin payında. Ve o ağacın dalları ötekinin payına. Peki bu dallar kesilecek mi? Yerinde kalacak mı? Bazı alimler diyor ki kesilmesi lazım. Yani o kendi tarlasına ağacın dalları gelen kişi diyebilir ki öbürüne, bunun dallarını kes, benim tarlamı meşgul ediyor, gölge yapıyor, istemiyorum diyebilir. Diğer bir görüş de diyemez. Niye? Çünkü şeydir, o ağaç o kişiye, o ağacın bulunduğu bölüm o kişiye düşünce, yani bölüşmede o ağaç dallarıyla beraber onu olmuştur. Dolayısıyla da kestiremez. Yani bu şekilde bir tartışma olmuş. Bunda biraz da işte karşılıklı anlayış ve örf dikkate alınabilir. Peki oradan ki dökülen meyveler yenir dedik. Dökülen yere. Peki dökülmeyip de dalında olan meyveleri alabilir mi? Alamaz. Çünkü ağaç kiminse o meyveler de ona aittir. Onun izni olmadan diğer tarla veya bahçe sahibinin o ağacın meyvelerinden alması caiz olmaz.
Caiz değildir. Eyvallah. Kurban kesme ile alakalı bir sorumuz var hocam. Başkasının adına ücretini vererek kurban kesilebilir mi?
O başkasının bundan haberdar olması lazım. Yani onun gıyabında birine para verip sen filan adına bir kurban al kes derse bu o falan adına kesilmiş olmaz. Niye? Çünkü bu fuzuli olur o. Yani fuzuli demek yetkisiz. Halbuki bir kimsenin bir başkası adına bir tasarrufta bulunabilmesi için ya o başkasının vasisi olması lazım malında veya vekili olması lazım. Vasi çocuk için söz konusudur, deli için söz konusudur. Yetişkinler için ancak vekil olur. Dolayısıyla o başkası vekalet vermesi lazım. Benim adıma sen bir kurban alıp kestirebilirsin demesi veya senin gidip o başkasına ben senin adına bir kurban alıp kestirmek istiyorum, bana vekalet verir misin demesi lazım. Bunlar denirse olur, aksa da olmaz.
Eyvallah. Selamlaşmayla alakalı bir sorumuz var hocam. Selamlaşma nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır, hükmü nedir diye bir sorumuz var.
Efendim şimdi bu selamlaşma tabii her kültürün kendine has özel selamlaşma biçimleri olur. Yani bunlar işte batıda kendi dillerine göre iyi akşamlar, iyi sabahlar anlamına gelecek sözler olabilir. Veya bir başka bir şey olabilir. Ama bizim ülkemizde, yani İslam aleminde selamlaşma selamun aleyküm veya esselamu aleykümdür verirken. Alması da ve aleykümüs selamdır. Ve bu çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şiddetle tavsiye etmiştir. Şiddetle tavsiye etmiştir. Ki şöyle buyurur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Aranızda selamlaşmayı. Bu. Öbür taraftan yine selamı yaymak müminin özelliklerinden. Efşus selam diyor mesela. Selamı yayın. Veya tanıdığına tanımadığına selam ver anlamında hadis var. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Selam fevkalade önemlidir. Çünkü selam bir tabir caizse İslam'ın parolasıdır.
Benden sana zarar gelmez.
Ve bir de esenlik dilemedir. Karşı tarafa güven vermedir. Yani şimdi ben sabahleyin çıktım evimde. Karşımdaki gelen kişi. Günaydın dedim, o da günaydın dedi. Tamam. Ama ben o kişi acaba Müslüman mı değil mi bu ifadeden anlayamam. Ama bana selam veren kişi selamun aleyküm derse, ki bu yabancı olabilir, yabancı uyruklu olabilir. Ben de aleyküm selam dersen demek ki o Müslümanmış. Dolayısıyla bu Müslümanlar arasında bir parola diyebileceğimiz bir şeydir. Şimdi selamlaşmayla ilgili bazı adab var. Yani bu kim kime selam verir? Selam vermenin hükmü nedir? Bir defa selam vermenin hükmü sünnettir.
Evet.
Ha. Ve selamda 10 sevap vardır. Biri verene 9'u, biri 9'u verene, biri alana denir.
Eyvallah.
Hatta selam verme, selamı almanın farz olduğunu söyleyenler vardı. Farz. Vermek evet. Sünnet, almak
farz.
Peki kim kime selam verecektir? Efendim, bu detay şöyle. Yürüyen oturana.
Yürüyen oturana.
Yürüyen oturana. Dışarıdan gelen içeride olana. Efendim, küçük büyüğe. Tabii bunu çoğaltabiliriz. Veya işte bir kafile gelmiş insan grup. Onlar hayvanı binekli, öbürü yaya. Bunlar geçer kitaplarda. Selamlar. Nasıl selam verilecek? Bir, selamun aleyküm veya esselamu aleyküm denilebilir. Ve selamı alan kişi verilen selamı daha iyisiyle mukabele etmesi. Daha iyisiyle. Yani mesela nasıl olur daha iyisi? Selamun aleyküm dediğim zaman karşı taraftaki kişi de ve aleykümüsselam ve rahmetullah. Yani aleykümüsselama bir de ne ekledi? Rahmetullah ekledi. Eğer veren kişi selamun aleyküm veya esselamu aleyküm ve rahmetullah derse, karşıt kişi de ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani verilen selamı daha iyisiyle, daha kuvvetlisiyle almak, bu tavsiye ediliyor. Tabii bu selamı alırken selamı verenin hemen peşinden almak, yani araya konuşma falan girmeden alma gibi bir takım başka adapları da var.
Eyvallah. Hocam bir diğer sorumuz da sol elle yemek yemeyle alakalı. Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır? Demiş dinleyicimiz.
Efendim şimdi tabii dinimizde emirler var, yasaklar var, adap da var. Ve bu yaşantıyla ilgili, sosyal hayatla ilgili Peygamber Efendimiz'in uygulamaları var. Ve sözleri de var. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defa yemek yerken sağ elle yemiş. Su içerken sağ elle içmiş. Ayakkabısını giyerken sağ ayakkabısını önce giymiş. Hatta saçını tararken önce sağdan başlamış. Bunlar Resulullah'ın adabında. Sadece bununla da kalmamış, sol elle yemeği yasak etmiş. Sol elle yemeği hoş karşılanmamış.
Evet.
Ve demiş ki bu şeytanlar sol elle yiyip içer, siz sol elle yiyip içmeyin demiş. Böyle olunca da sağ elle yemek yemek sünnettir. Sünnettir. Çünkü Peygamberimizin hem uygulaması vardır hem de bizatihi sözü vardır. Dolayısıyla da eğer bir şey yoksa, zorunluluk yoksa Müslüman sağ elle yiyip içmelidir. Ha, bu haram mıdır? Haram değildir. Yani sol elle yemek haram değildir ama İslam adabına aykırıdır.
Eyvallah. Mezarlıklardaki ağaçların, otların veya işte bitkilerin kesilmesi caiz midir hocam?
Şimdi ağaçları, mezarlıklardaki yaş otları efendim, bunları yolmak, kesmek, onları oradan kaldırmak doğru bir hareket değil. Çünkü Peygamber Efendimiz'den gelen bir uygulama bize bu istikamette bir şey yol gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabristandan geçerken kenarından onu oturuyor bir kabrin başına veya insanların oradaki iki kişinin kabirde azap gördükleri, kabir halini azap gördüklerini o peygamberimiz müşahede ediyor ve bir hurma dalı istiyor. Onu ikiye ayırıyor. O dallardan birisini, o mezarlardan birisinin başına, ötekini öbürünün başına dikiyor.
Hı hı.
Ve diyor ki, umulur ki bu dallar kurumadıkça, kuruyuncaya kadar bu insanların azabı hafifler.
Hı.
Şimdi burada bize bir şey söylüyor. Yani yaş olan şey, taze olan şey, o kabirdeki insanlara faydası olur. Dolayısıyla da bakım için olmuyorsa eğer,
hı hı,
o yaş otları veya ne bileyim yaş ağaçları kesmek doğru değil. Ama kurumuş ağaç, onun da çürümesine izin verilmez. Değerlendirilir. Veya otlar kurumuş, temizlenmesi lazım.
Hı hı.
Tabii o temizlenebilir.
Eyvallah. Kan bedeliyle alakalı bir şey var hocam. Mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?
Şimdi kan bedeline bizim fıkıhta diyet denilir.
Evet.
Ve bu birkaç çeşittir.
Hı hı.
Mesela bir kimse bir başkasını öldürdü. Bu öldürme kasten olabilir, hatayla olabilir. Kasten olursa eğer ve öldürücü bir aletle olursa, katile verilecek ceza fıkıhta kısastır.
Evet.
Yani öldürülmesidir, onunla idamdır. Kur'an-ı Kerim bunu böyle söylüyor. Ha şimdi ancak öldürülen kişinin mirasçıları, yani yakın velileri diyoruz ona biz. Hı hı. Mesela eğer baba ise öldürülen çocukları, çocuk ise babası. Bunlar o şeyden vazgeçip, karşı tarafı idam ettirilmesinden, öldürülmesinden, yani kısastan vazgeçip onun yerine maddi tazminat isteyebilirler.
Hı hı.
Yani kan bedeli olarak isteyebilirler. Ve bu durumdaki kan bedelinin miktarı karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
Evet.
Karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Bu normal hata ile öldürmelerde diyet dediğimiz bir kan bedeli var. Ondan az da olabilir, çok da olabilir. Anlaşmaya bağlıdır. Fıkıhtaki hüküm bu.
Evet.
Zamanımızda bunu mahkemeler tayin ediyor.
Evet.
Ve mahkemenin tayin ettiği kan bedelini almak caizdir. Az olsun, çok olsun.
Hı hı.
Bu bir. Tabii mahkemenin tayin ettiği kan bedeli dediğimiz şey normal diyetten daha azsa, maktulün yani öldürülenin yakınları razı olmazlar ama öldüren de bunu vermez yani genelde. Mahkeme neyse o der.
Eyvallah.
Ha, hataen öldürmeler ne olur? Mesela yanlışlıkla öldürmüş. Bir ava silah atmış, insana değmiş, ölmüş. Buna hata diyoruz veya benzerleri, bu detaya girmeyelim. Bunlar da kan bedeli öderler. Bunlara kısas uygulanmaz.
Hı hı.
Diyet dediğimiz bir şey uygulanır. Ki o diyetin meblağı, miktarı hayli fazladır.
Evet.
Mesela altından 4 kilonun üzerinde altındır. 4 kilo 200 gram.
Evet.
Altındır. 100 devedir mesela. Kan bedeli. 10 bin koyundur.
Evet.
1000 koyundur.
Bin koyun.
Bin koyundur. Ha şimdi bunlar da diyet diyoruz. Ve bunlar mahduttur. Eğer öldürülen kişinin mirasçıları daha azına razı olmazlarsa, öldüren kişinin yakın akrabaları, ki onlara şey diyoruz biz, akile diyoruz.
Hı hı.
Onlar bu kan bedelini ödemek durumundalar şeye göre, fıkha göre. Ama o öldürülen kişinin yakınları o takdir edilen 4 kilo 200 gram altından daha fazlasını isteyemez.
Evet.
Ha. Şimdi dolayısıyla hataen öldürmelerde de eğer mahkeme bir kan bedeli takdir etmiş ise o alınabilir, caizdir.
Caizdir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şey, Allah razı olsun.
Amin.
Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Hocama sizlerden gelen soruları sorduk ve kıymetli bilgilendirmelerini aldık. Haftaya yine aynı saatte birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.